Ayrım 46, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 425. Loki'nin görüş alanının kenarında Jean Tana'nın cüssesine ve şekline sahip bir mucize belirdi. Bertrand yumruğunu atamadan hemen önce Jean omzuyla onun karnına vurdu ve iri yarı adamı yere serdi. "Bert!" diye bağırdı Chantal. "Tanrılar!" dedi Jenora. Loki elinde bir şey tuttuğunu fark etti ve bakışlarını aşağı çevirdiğinde Jean'ın Bertrand'ı ondan ayırırken her nasılsa kıymetli gözlüğünü eline tutuşturmuş olduğunu gördü. Jean 16 yaşlarında yuvarlak göbekli ve ağırbaşlı bir delikanlıydı. Binbir özenle uzattığı kısacık sakalının bile görünümü gerçek bir tehditkarlık kattığı söylenemezdi. Bertrand ondan en az 10 yaş büyük, 15 santim uzun ve 10 kilo fazlaydı. Bütün bir sığırın gövdesini canı istediği anda yırtarak ikiye bölebilecekmiş gibi gözükmesi de cabasıydı. İşte bu yüzden hemen sonra yaşananlar Loki'yi bile şaşırttı. Karşılıklı yumruklar atıldı. Jean ile Bertrand karmakarışık bir kol ve bacak yumağı halinde yerlerde yuvarlanarak birbirlerine vurdular, asıldılar ve boğuştular. Avantaj her birkaç saniyede bir taraf değiştirdi. Jean bir ara ellerini Bertrand'ın boğazına doladı ve karşılığında yaşça büyük adamın yumruklarını kaburgalarına yedi. Bertrand onu altına alıp mıhladı, lakin delikanlı bir şekilde adamın bacağını yana doğru tekmeledi ve onu tekrar yere çekti.
''Yukarıdaki tanrılar aşkına'' dedi Chantal, ''durun, kesin şunu, oturup konuşabiliriz.''
Jean bir kolunu rakibinin boynuna dolamayı denedi. Bertrand buna verdiği hızlı ve akıllıca bir karşılıkla delikanlıyı omzunun üstünden fırlatıp attı. Lakin kazandığı avantajdan yararlanmaya kalktığında Jean da onunki kadar hızlı ve akıllıca bir karşılıkla adamı bir duvara fırlattı. İki dövüşçü tekrar güreşe tutuşarak amansızca birleşip ayrılmayı sürdürdü. Ta ki Jean nihayet hasmının elinden kurtulana ve takla atarak ondan uzaklaşana kadar. Bu bir hataydı. Yaşça büyük adam aralarındaki boşluğu kullanarak Jean'ın çenesine isabet eden ve onu nihayet yere seren şiddetli bir patoz savurdu. Dipnot, patoz boksta rakibi nakavt eden son darbe. Fakat hemen sonrasında yalpaladı ve genç rakibi kadar bitkin bir halde yüzüstü yere yığıldı.
''Chantal'' dedi Moncrain, ''eğer sorsaydın Amadine rolünün çeşitli sebeplerden dolayı pazarlık konusu edilemeyeceğini seve seve söyleyebilirdim. Ve bu kadarına da pes, benden o oğlanın böyle dövüşüp bir de yüksük kullanabildiğine inanmamı bekleyemezsiniz.''
Jenora ile centilmen piçler yerde yatan dostlarının etrafında toplanırlarken Alondo, Chantal ve Moncrain de Bernard'la ilgilendi. Her iki dövüşçü de çok geçmeden kendine geldi ve yavaşça kaldırılarak sırtları han duvarına dayanacak şekilde oturtuldular.
Gözlük diye öksürdü Jean. Loki gözlüğü uzattığında onu dikkatle alıp burnunun ucuna oturttu ve huzurla iç geçirdi.
Sigara diye mırıldandı Bertrand.
Chantal kocasına rulo yapılmış bir demet tütün verdi ve bir bükmeli kibrit çakarak onu yaktı. Kadın bunu yaptıktan sonra Bertrand sigarasını ortadan ikiye böldü ve soğuk yarıyı diğerinin kızıl közlerinden yakıp Jean'a uzattı. Delikanlı kafa sallayarak teşekkür etti ve iki dövüşçü bir müddet huzur içinde sigara tüttürürken diğer herkes afallamış halde onları seyretti.
''El top oynar mısın evlat?'' diye sordu Bertrand. Sesi kalın, verrar aksanı yoğundu.
''Elbette'' dedi Jean.
''Kefaret günü ikindilerinde gel benim takımımda oyna. Bir parasına maç yaparız. Kişi başı giriş ücreti iki çeyrekliktir.''
''Çok isterim'' dedi Jean. ''Yeter ki bir daha dostlarıma vurmaya kalkma.''
''Tabii evlat'' dedi Bertrand bir parmağını Loki'ye doğru sallayarak. ''Sen de bir daha karım hakkında öyle konuşma.''
''Öyleyse karına söyle de Verena'ya hakaret etmesin.'' karşılığını verdi Loki.
''Hey sen çiroz, ikimiz de terince konuşmayı biliriz.''
Chantal bir parmağıyla Loki'yi sertçe göğsünden dürttü. ''Bana söyleyecek bir şeyin varsa kendin söyle.''
''İyi'' dedi Loki, kadının gözünün içine bakarak. ''Sakın Verena'ya hakaret.''
Affedersin dedi Sabahat, herhangi bir şakalaşma ya da nezaket emaresi göstermeksizin Loki'yi sertçe yana iterek. Yoksa görünmez falan mı oldun? Bunun arkasında saklanmıyorum Şantal.
Loki bu kelimesinin kabaca vurgulanması karşısında yüzünü ekşitti.
Kendi adına dövüşmeye mi meraklısın küçük kaltak dedi Şantal. Güzel, ne zaman gerçek bir eğitim istersen gel de.
Yeter diye bağırdı Moncrain tavan kirişlerini sarsan bir sesle. İki kadını iterek birbirinden ayırdı. Hay tanrılar cezanızı versin, kendinizi izaya sokun. Yoksa taşaklarım ve kemiklerim üstüne yemin ederim ki gidip başka bir soyluya yumruk atarım.
Şantal tatlım dedi Bertrand duman üfleyerek. Aramızda en mantıklı konuşan kişi Jasmine olduğunda sakinleşmenin zamanı gelmiş demektir.
Ama Dine'yi Verena oynayacak dedi Moncrain. İşte o kadar. İster Pentra'yı alırsın ister 4 numaralı hizmetçi kız olup yaz boyunca Basanti için memelerini sallarsın.
Şantal ona dik dik baktı, sonra da Sabeta'ya elini uzattı. Öyleyse gel barışalım, dua edelim de sahneye çıktığında güneş sana arkadan vursun çocuk.
Sabeta onunla tokalaştı. Bu piyesle işin bittiğinde bir daha asla başka birini Amadine olarak hayal edemeyeceksin. Bertrand bir ıslık çalıp sırıttı. Ha bak bu güzeldi. Sana kendini sevdirmesi için karıma birkaç gün ver Verena. Ne yapıp eder ondan hoşlanmanı sağlar.
Müsamaha göstermeyi öğrenmek için hayatım boyunca pek çok fırsatla karşılaştım dedi Sabeta hafif bir tebessümle.
Eh madem sen Amadine'sin dedi Bertrand. Aurin kim? Öpüp koklama işini kim yapacak ha?
Loki'nin kalbi tekler gibi oldu. ''Siz çıka geldiğinizde tam da onu belirlemekle meşguldük.'' dedi Moncrain, alnını ovuşturup iç geçirerek.
''Oldu olacak kararımı hemen vereyim. Şansımızı mümkün mertebe arttıracağım. Lucaza, sen Ferrin olacaksın.''
''Çok iste, dur, ne?'' dedi Loki.
''Beni duydun. Aurin daha fazla incelik gerektiren bir rol. Onu Alondo'nun almasını istiyorum.''
''Ama...''
''Bugünlük bu kadar.'' dedi Moncrain. ''Başka tartışma istemiyorum. Ve tanrılar şahidimdir ki ortaklık sözleşmesini Jenora kadar iyi bilirim. Bir dahaki sefere içinizden biri buradaki başka birine parmağını sürerse kovulur. Maaşmış, paymış, çalışma saatleriymiş umurumda değil. Sizi kızgın bir baba gibi pataklarım ona göre. Şimdi çekin gidin.''
Beşinci kısım. Pentra diye mırıldandı Can elindeki senaryoyu yüksek sesle okuyarak. Servetini yitirmiş Terin pelli bir soylu kadın ama Dine'nin can dostu.
Kahrolası karakter listesini ben de okudum Can. İki kafadar o sırada Bayan Gloriano'nun ortak salonunda bardan en uzak köşede oturuyordu.
Bertrand, Moncrain, Alondo, Chantal ve Silvanus orada tiyatronun gelecekteki kârlarının önemli bir kısmını içerek tüketmekle meşguldü. Akşam yemeği daha yeni yenmişti.
''Bekle, beni duymazdan gelmeye mi çalışıyorsun?''
''Evet, Jean Pierre'in kendine ait kopyasını iç geçirerek kapattı. Kaburgalarım sızlıyor, oyundan atıldım, artık bir muhasebeci yamağıyım ve sen suratsızlığınla bezginliğin sınırlarını zorluyorsun.
Ama ben... Cidden onu sahnede öpmeyi bu kadar çok istiyorsan git Jasmine'la konuş, olsun bitsin.
O bu konuyu açmak istemiyor ki. Loki bardağındaki sıcak siyah birayı yudumlarken tadını ancak belli belirsiz aldı. Bunun sanatsal bir karar olduğunu, dolayısıyla da tartışmaya açık olmadığını söylüyor.
Öyleyse Alondo'yla konuş.
O hayatını oyunculuk yaparak kazanıyor. Ne diye başrolden vazgeçsin ki?
Bilmem, onu kandırdığın için olabilir mi? Ya da ikna ettiğin için. Dedikodulara göre kandırma ve ikna etme alanlarında bazı dersler almışsın.
Evet ama Alondo iyi biri. Onu Jasmine'a yaptığımız gibi itip kalkmak içime sinmez.
Öyleyse beni iyi dinle dostum. Ben bir kahin değilim. Ve sen ne kadar uzun bir süre orada oturup biranın içine ağlarsan ağla, bir kahine dönüşmeyeceğim. Biliyor musun, Sansa'ların tanıdığım en sinir bozucu insanlar olduklarını sanırdım. Yanılmışım. Sen ve Sabeta aklınızı başınıza almadıkça hiç kimse elinize su dökemez.
Sabeta öyle anlaşılmaz biri ki.
Onunla daha önce açık açık konuşuyordun değil mi?
Evet, iyi de gidiyordu. Ama artık her şey bir tuhaf oldu.
Onunla tekrar konuşmak gibi uçuk çaresiz bir şey yapmayı düşündün mü?
Evet ama şey...
Bu noktaya kadar evet amalarla geldin dedeceğim. Bu gidişle eve dönene kadar bu rezaleti evet amalayacaksın ve öyle yaparsan evet amalarla Sabeta'yı hayatından çıkaracağına hiç şüphem yok. Uzaktan izlemeyi bırak. Preva aşkına gidip onunla konuş.
Sabeta nerede?
Geri kalanımız burada kendimizi aptal yerine koyarken o gizlice çatıya çıkıyor.
İyi de Sabeta benimle... Bilmiyorum, bu iş biraz...
Elini bacaklarının arasına götür diye homurdandı Can ve biraz taşak bul. Aksi takdirde yazın geri kalanı boyunca bana bu konudan bahsetmeni yasaklıyorum.
Üzgünüm dedi Loki. İşleri olduğundan daha da berbat etme düşüncesinden nefret ediyorum. Bilirsin o konuda epey yetenekliyimdir.
Hah, doğru söylüyorsun. Dolaysız ve dürüst konuşmayı dene. Sana bundan daha belirgin bir nasihat veremem. Hem zaten ben ne zaman cazibemle bir kıza elbisesini çıkarttırdım ki? Tek bildiğim sen ve Sabeta bir tür anlaşmaya varmazsanız bundan hepimizin pişman olacağı. Ama en çok da sen olacaksın.
Haklısın. Loki derin bir nefes alarak cesaretini topladı. Haklısın.
Sıklıkla diye iç geçirdi Can. Gidiyor musun?
Kesinlikle.
O bir ayla hiçbir yere gitmiyorsun. Ver şunu bana.
Loki dalgın bir edayla denileni yaptı ve Jean bardağı tek dikişle bitirdi.
Tamam dedi iri yarı delikanlı. Yürü, sözüm ona sağduyun tekrar devreye girmeden önce. Bekle, yukarı oradan çıkılmıyor. Yahu hangi cehenneme gidiyorsun?
Bara dedi Loki. Parlak bir fikrim var.
6. Kısım. Akşam vakti tüm may ışıklığı ve ağırlığıyla Espara'nın üstüne çökmüştü. Şehrin ışıkları hasat üzümleri rengindeki bir göğün altında titreşerek teker teker yanmaktaydı. Bayan Gloriano'nun eğri büğrü çatkıları iyi geçindikleri takdirde iki kişinin yan yana oturabileceği batıya bakan küçük bir balkonu saklamaktaydı. Loki balkon kapısının mandalını dikkatle açtı, dışarı göz attı ve Sabeta'yı kaşları kalkık bir vaziyette dosdoğru kendisine bakarken buldu. Genç kız elindeki Hırsızlar Cumhuriyeti kopyasını indirdi.
Selam dedi Loki ikinci kattaki merdiveni çıkarken hayal ettiğinden çok daha güvensiz bir üslupla. Ben balkonunu bir süre paylaşabilir miyim? Rolümü gözden geçiriyordum.
O şeyi daha şimdiden baştan sona ezberlemediğine inanmamı mı bekliyorsun?
Sabeta memnun olması mı yoksa kızması mı gerektiğine karar veremez gibi göründü. Loki onun bu ifadesini iyi tanıyordu. Kız kısa bir süre sonra kitapçığını kenara koyup delikanlıyı eliyle yanına çağırdı. Loki onun gibi bağdaş kurarak karşısına geçti.
Arkanda ne var diye sordu kız.
Küçük bir armağan.
Gizlediği şarap tulumu ile iki küçük kil bardağı kıza gösterdi.
Veya bir rüşvet, ne gözle baktığına bağlı.
Daha susamadım.
Susamandan endişelenseydim sana su getirirdim. Ben asıl bıçaklardan endişelendim.
Bıçaklar mı?
Evet, birkaç gün önce bana çektiklerini kastediyorum. Ağızlarını köreltmeyi umuyordum.
Bu yaptığına alçaklık denmez mi? Bir kızı içkiyle kandırmaya çalışıyorsun.
Bu durumda meşru müdafaa demek daha doğru olur. Hem bir bardak şarabın hoşuna gidebileceğini düşündüm.
Sonra belki bir bardak daha, sonra da bir üçüncüsü, ta ki çekincelerim yeterince esneyene kadar, öyle mi?
Bu sözleri hak etmedim.
Evet, belki etmemişsindir.
Tanrılar aşkına, sana iyi davranmak isteyen birinin önceden izin alması ve ağır zırh giymesi gerektiğini unutmuşum.
Loki dudağını ısırarak bardakları soluk renkli şarapla özensizce doldurdu ve birini kıza doğru kaydırdı.
Bak, eğer mutlu olacaksan bunun sihirle bir anda ortaya çıktığını farz edebilirsin.
Bu anjani portakal şarabı mı?
Eğer bu bir anjani ise kıçım altından yapılmış demektir dedi Loki bardağından bir yudum alarak. Ama galiba eskiden bir tür portakalmış.
Peki benden ne gibi bir mucize koparmaya çalışıyorsun?
Basit bir sohbete ne dersin?
Ne oldu Sabeta? Seninle ne güzel konuşuyorduk, sahiden konuşuyorduk.
Ve
Çok hoştu. Üstelik birlikte iyi çalışıyorduk. Ama şimdi durduk yerde tepen atıyor, beni yok saymak için bahaneler buluyorsun. Etrafını duvarlarla çeviriyorsun ve onlara tırmandığımda bile seni öteki tarafta hendek kazarken bulup beni olağanüstü bir çalışkanlıkla ilişkilendiriyorsun dedi kız. Dudaklarında küçücük de olsa alaycı bir tebessüm görmek Loki'yi sevince boğduysa da gülümsemesi iki nefes arasında kayboldu.
Belki de kafam piyesle meşguldür.
Ah şuna bakın dedi Loki, şimdi de hendek kazıklarla dolu, sana inanmıyorum.
O senin sorunun.
Benimle konuşmayarak ne elde edebilirsin?
Belki canım istemiyor.
Ama daha önce istiyordu dedi Loki. İstiyordu ve bir yere varıyorduk. İleri geri yaptığımız bu aptalca dansı sahiden de buradan gidene kadar sürdürmek istiyor musun? Şahsen ben istemiyorum.
Buna dans demek pek doğru olmaz değil mi dedi kız usulca.
Hayır olmaz dedi Loki. Her seferinde geri çekilen sensin. Neden?
Açıklaması kolay değil.
Zaten olsaydı benim gibi bir ahmak bile cevabı çoktan bulurdu. Yanına oturabilir miyim?
İşte buna arabayı ata koşmak denir.
At çok yorgun ve biraz molaya ihtiyacı var. Haydi ama söyleyeceklerimden hoşlanmazsan bu şekilde bana daha kolay vurabilirsin. Yaklaşık 10 yıl gibi geçen bir duraksamanın ardından genç kız dönüp şehre baktı ve yanındaki taşları işaret etti. Delikanlı sol omzu onun sağ omzuna değene kadar hevesle fakat dikkatle oraya kaydı. Etraflarında sıcak bir rüzgar eserken Loki'nin burnuna genç kızın saçlarındaki misk ve adaçayı yağı kokuları çalındı. Yüreğinden bin farklı şey havalanarak pırpır etti ve her yanını kaplamak için derhal bir sebep buldu.
Titriyorsun dedi Sabeta dönüp sahiden de ona bakarak.
Senin de heykel gibi olduğu söylenemez.
Beni buna pişman etmeye mi niyetlisin? Yoksa orada öylece oturup bana bön bön bakmaktan vazgeçecek misin?
Sana bön bön bakmak hoşuma gidiyor dedi Loki. Kendi cesaretine hem şaşırıp hem de sevinerek.
Eh oğlanları damlardan aşağı atmak da benim hoşuma gidiyor. Tabii bu yeterince sık boyun eğdiğim bir huyum değil, o ayrı.
Benden o şekilde kurtulamazsın. Dört ayak üstüne düşmeyi iyi bilirim.
Kahretsin Loki. Söyleyecek bir şeyin varsa.
Var dedi Loki. Tahta bir talim sopasından darbe yemek üzereymişçesine kendini hazırlayarak. Ben gizli saklı konuşmaktan, imalarda bulunmaktan ve senden bir tür tepki koparmaya çalışmaktan bıktım. Artık kartlarımı masaya açıyorum. Bence çok güzelsin. Seninle beraberken kendimi tablolardan çıkmış birinin yanında oturan, suratına toz toprak bulaşmış bir geri zekalı gibi hissediyorum.
Sanırım senin için deli oluyorum.
Bunların bir piyesteki gibi tumturaklı sözler olmadığının farkındayım. Açıkçası gölgeni bile öpmeye razıyım. Üstünde ayak izin bulunan toprağı bile öperim. Böyle hissetmek hoşuma gidiyor. Senin veya başka birinin ne düşündüğü umurumda değil. Sana her baktığımda bunları hissediyorum.
Ve sana hayranlık duyuyorum dedi delikanlı sözü kesilmeden önce her şeyi paldır küldür söyleyebilmek için dua ederek.
Bu çaresizce akıcılık kontrolden çıkmış bir fayton gibiydi ve bir yere çarpıp durursa bir daha asla hareket edemeyebilirdi.
Seninle ilgili her şeye hayranım. Asabiyetine, huysuzluklarına, yanındayken yanlış nefes aldığımda bile alınmana bile hayranım.
Başka biri hakkında dört dörtlük emin olacağıma senin hakkında kafam allak bullak olsun daha iyi, anladın mı? Yaptığın her şeyde başarılı olmana hayranım. Hem de tam da bu yüzden kendimi şu şarap bardağında boğulabilecek kadar küçük hissetmeme rağmen.
Loki...
Sözümü bitirmedim. Delikanlı az önceki duyurusunu tasvir etmekte kullandığı bardağı kaldırdı ve içeriğini bir dikişte bitirdi. Son bir şey kaldı. En önemli şey, o da şu. Üzgünüm.
Sabeta ona öyle bir yüz ifadesiyle bakıyordu ki, Loki bacakları artık yerdeki balkon taşlarına değmiyormuş gibi hissediyordu.
Sabeta, üzgünüm. Benden önemli bir şey duymak istediğini söylemiştin. O şey bir savunma veya gerekçe olmayacaktı. O yüzden şu olmak zorunda. Eğer seni bir kenara ittiysem, eğer seni kanıksadıysam, eğer iyi bir dost olamadıysam ve hak ettiğine inandığım bir şeyi mahvettiysem özür dilerim. Bulacak bir bahanem yok ve keşke bunu bana açıklaman gerektiği için ne kadar utandığımı ifade edebilseydim.
Tanrılar cezanı versin Loki diye fısıldadı genç kız, gözlerinin kenarları ışıldıyordu.
Yine mi? Bak şey, yanlış bir laf ettiysem...
Hayır dedi Sabeta gözlerini silerken, bunu kayıtsızca yapmaya çalıştıysa da başaramadı. Hayır, asıl sorun doğru bir laf etmiş olman.
Ah dedi delikanlı, kalbi iyi dengelenmemiş bir simyacı tartısı gibi göğsünde bir ileri bir geri sallanıyordu sanki. Bak bu bir kız için bile kafa karıştırıcı.
Anlamıyor musun? Aptalca davrandığında seninle başa çıkmak kolay... Kendi kafanın dışındaki her şeye karşı kör olduğunda seni bir kenara itmek de öyle. Ama gerçekten ilgi gösterdiğinde ve bir yetişkin gibi davrandığında öyle yapmaya bir türlü devam edemiyorum.
Sebete nihayet şarap bardağını eline aldı, çoğunu bir seferde bitirdi ve sert denebilecek bir kahkaha attı.
Korkuyorum Loki.
''Hayır korkmuyorsun.'' diye hararetle karşılık verdi delikanlı. ''Seni hiçbir şey korkutamaz. Pek çok şey yapabilirsin ama korkmak bunların arasında yok.''
''Dünyamızın büyüklüğü bu kadar.''
Genç kız sol elinin baş ve işaret parmaklarını birbirinden 2 santim ayrı tuttu.
''Tıpkı zincirin dediği gibi, tanrılar aşkına bir çukurda yaşıyoruz. Birbirimizden 5 metre uzakta uyuyoruz.'' Ömrümüzün yarısından daha uzun bir zamandır tanışığız. Başka bir adam veya kadın gördüğümüz var mı? Ben böyle bir şeyin çaresizlikten dolayı yaşanmasını istemiyorum. Kaçınılmaz olduğu için sevilmek istemiyorum.
Kaçınılmaz olan her şey kötü değildir ki.
46. ayrımın sonu. Sayfa 434.